Ayrım 13. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 145. Çöpçülük soylu iştir. Çöpçü evleri, sokakları ürettiğimiz pisliklerden temizler, yaşamımızın çirkinliğini, kirini azaltır. Çöpçü sözcüğünü küçümseyerek kullanmak, çöpçülerin nasıl olağanüstü ve değerli olduklarını anlamamak için aptal olmak, değer bilmez olmak gerekir. Çöpçüler olmasaydı, kokudan, utançtan, vebadan ölüp giderdik. Çöpçüsü olmayan ya da yetersiz olan bir kent, zehir ve ölüm saçar. Fiziksel ve ahlaksal bir ilkellik oluşturur. Oysa Beyrut'ta kimse çöpçü olmak istemiyordu. Çöpçü olanlar ise sanki fareleri, sinekleri, başıboş köpekleri sevindirmek için yapıyorlardı bu işi. Çöpleri rastgele topluyor, torbaları parçalıyor, bidonları sonuna kadar boşaltmıyorlardı. Kamyona yüklenen çöpün yarısı yollara saçılıyor, kalanı leş gibi kokarak mikrop saçan çukurlara boşaltılıyordu. Ne mazgallar temizleniyor, ne caddeler, sokaklar, ne de kaldırımlar süpürülüyordu. Kısaca kötü çöpçülerdi, dünyanın en kötü çöpçüleri. Ama Bilal başkaydı. Sokakları, kaldırımları hep süpürür, mazgalları temizler, çöp torbalarını parçalamazdı. Bidonları özenle devirir, sokağa çöp dökmez, çöpü derin bir çukura boşaltıp yakardı. Kısaca iyi bir çöpçüydü. İşini seve seve, özenerek yapardı. İşini seve seve, özenerek yaparken hastalarına bakan bir doktor yerine koyardı kendini. Çünkü süpürgeyi Beyrut'u iyileştirmek için gerekli iki ilaçtan biri sayardı. Öbür ilaç ise Kaleşnikov'du. Bilal, Kaleşnikov'u da süpürgesi gibi ustalıkla kullanırdı. Ne boşa cephane harcar ne de hedefini şaşardı. Aynı sevgiyle taşırdı silahını. Bu iki nesneyle vücudu arasındaki orantısızlığa aldırmazdı. Gerçekten de Bilal bir cüceden biraz uzundu. Boyu yalnızca 1 metre 40 santimetreydi. Çok da zayıftı, öyle zayıftı ki bakanlar 30 kilodan fazla vermezlerdi. Çok da yoksuldu. Öyle yoksuldu ki tabanı patlamış bir çift ayakkabıdan eski bir pantolonla o yamalı ceketten başka giyeceği yoktu. Tek varlığı iri yarı 9 aylık gebe Şişko Zeynep'ti. Ama akıllıydı. Okuması yazması vardı. Dil öğrenmeye yatkındı ve 1 metre 40 santimetrelik boyu ile uzun boylulardan çok daha fazla şey görürdü. Charlie eski kentin bir sokağında rastlantı sonucu tanımıştı onu. Kendi kendine kaldırımı ne güzel temizliyor şu çocuk demiş, sonra yaklaşınca çocuk olmadığını görmüştü. Bir erkekti. Sürekli toprak kölesi, bir torba saman karşılığında başkalarının tarlalarını süren öküz halkın simgesiydi. Hemen dost olmuşlar ve Bilal şöyle demişti. Yüzbaşı, kırkıma geldim. Süpürge ile Kalaşnikov'dan başka bir şey kullanmayı öğrenemedim. Süpürge ile 8 çocuğumun, 9. çocuğunu bekleyen karımın, hastalıklı babamın karınlarını doyuruyorum. Kalaşnikov'la da mahallemi, Allah'ımı savunuyorum. Güzel sözler söylemesini bilmem yüzbaşı. Ama kentin bu tarafında Hristiyan görmek istemediğimi söyleyebilirim. Sizleri, yabancıları da istemiyorum. Çünkü vermeye değil, almaya geldiniz buraya. Molla böyle diyor. Molla sizi öldürmemi isterse öldürürüm. Bu gözdağına Charlie şu yanıtı vermişti. Molla sana yalan söylemiş Bilal. Bu kez almaya değil vermeye geldik. Size düşman değiliz. Hristiyanlar da Hristiyan oldukları için size düşman değiller. Yoksul bir Hristiyan seni varlıklı bir Müslümandan çok daha iyi anlayabilir. Düşmanların varlıklılarla din adamları Bilal. Varlıklılar yoksulluğundan yararlanıp seni sömürüyor, din adamları ise bilgisizliğinden yararlanıp yalanlar uyduruyorlar. Yetersiz beslenme iki türlü olur Bilal. Açlık vücudun yetersiz beslenmesine yol açar, bilgisizlik ise ruhun. Her ikisi de gelişmemizi engellediği için hem karnımızı doyurmak hem de bilgi edinmek zorundayız. Hiç kitap okudun mu Bilal? Hayır yüzbaşı, kitap pahalı, etten bile pahalı yanıtını vermişti Bilal. Ama yemek yedikten sonra da niçin karnımın doymadığını anlıyorum şimdi. Yiyecek açlığı değil, bilgi açlığı bu. Her şeyi öğrenmek isterdim yüzbaşı. Dünyanın niçin döndüğünü, niçin kimi kez bir yana, kimi kez bir yana döndüğünü, niçin kimi insanların 5-6 ceketi, bazılarının bir tek ceketi olduğunu. Söz ver yüzbaşı, bana bir kitap getireceksin. Charlie söz vermişti. Ama ardından çifte kıyım olmuştu. Sonra hiç kitap okumamış birine hangi kitabı götürebilirdi? İçi rahatlamış olarak onu izledi. Saatin kaç olduğunu anlamak için kol saatine bir göz attı. Raşit'le Nasır Bulvarı'nı aşmalarından bu yana 20 dakika geçmişti. Hiç kuşkusuz Akbaba 25'e gitmiş, zavallı kartal biri suçlamaya başlamış olmalıydı. Sesini duyar gibi oluyordu. Onlarla gitti generalim, ne demek? Koruması var mıydı, başkası var mıydı yanında? Yoktu generalim. Tek başına gitmesine nasıl izin verdiniz? Arkadaş gibiydiler generalim, kol kola girmişlerdi. Arkadaş mı, kol kola mı? Sizi kurtarmak için amalcılara rehin olmayı kabul ettiğini anlamadınız mı? Şimdi aramaya gidiyorum generalim. Nasıl arayacaksınız? Burnunuzun ucunu göremiyorsunuz siz. Gobeire'nin ne büyük olduğunu biliyor musunuz? Acele etmeli, işi yoluna koyup hemen geri dönmeliydi. Böyle düşünerek eşikten geçti. Bilal'in evim dediği kulübeye girdi. 2-3 gaz lambasının yarı aydınlattığı bir perdeyle ikiye bölünmüş bir odaydı. Perdenin bu yanına kocaman bir Hümeyni resmi asılmıştı. Ayrıca bir masa, bir mangal, 10 iskemle, taht gibi bir koltuk, bir sandık, süpürge, kalaşnikov ve en loş köşede de üstünde paçavraların örttüğü uzun bir paket bulunan bir divan vardı. Arka taraftan çocuk kahkahaları ve çocukları susturmaya çalışan yaşlı bir erkeğin hırıltılı sesi geliyordu. Çocuklar ve hastalıklı baba olmalıydı. Bilal bir şey demeden Charlie'nin oturması için bir iskemle getirip sırtını divana çevirdi. Kendisi de tahta benzeyen yüksek koltuğa tırmandı, ayaklarını sallandırıp kollarını göğsünde kavuşturduktan sonra kemikli yüzünü doğrulttu. ''Niçin buraya geldin yüzbaşı?'' ''Konuşmaya Bilal'' diye kekeledi Charlie. İçeriye buyur ederken gösterdiği saygıdan sonra böyle soğuk bir karşılama beklemiyordum. ''Neyi konuşmaya yüzbaşı?'' ''Bu gece Şatila'da olanları Bilal. Biz ikimiz iyi anlaştığımıza göre, o dediğiniz 1000 yıl önceydi yüzbaşı. Çok şey değişti daha sonra yüzbaşı. Evet Bilal, çok şey. 400 Amerikalı ve Fransız öldü Bilal. Biz her gün ölüyoruz yüzbaşı. Buraya niçin geldiğini söyle. Bu gece Şatila'da olanları sevmediğimi söylemeye geldim Bilal. Yardımına gerekseme duyuyorum çünkü. Sen bilmiyorsun daha. Bu gece 20 amalcı 25'e gelip. Biliyorum yüzbaşı. Biliyor musun? Evet yüzbaşı, ben gönderdim. Sen mi? Evet ben. Yüksek koltuğa oturmuş, kollarını göğsünde kavuşturup ayaklarını boşlukta sallayan küçük adama baktı Charlie, kuşkulu gözlerle. Her şeyi öğrenmek istediğini, dünyanın niçin kimi kez bir yana, kimi kez bir yana döndüğünü, niçin kimilerinin 5-6 ceketi varken kimilerinin tek bir ceketi olduğunu merak ettiğini söyler, bana bir kitap getireceksin derken gözlerinin önünde canlandırdı. Ne olmuştu bu adama? Ne oldu sana Bilal? Müezzini dinlemedin mi? Dinledim yüzbaşı. Efendi hazretlerinin ne dediğini duymadın mı? Duydum yüzbaşı. Öyleyse... Minarelerde, camilerde söylenen her sözü Tanrı buyruğu sanma demiştin bana. Din adamları sizin bilgisizliğinizi sömürürler demiştin. Haklı olduğunu anladım. İlkin sizin düşman olduğunuzu, vermeye değil almaya geldiğinizi söylediler bize. Şimdi ise dost olduğunuzu, almaya değil vermeye geldiğinizi, kan kardeşi olduğumuzu söylüyorlar. Kan kardeşi değiliz yüzbaşı, bok kardeşiyiz. Bizimkilere ateş ettiniz. 2 kişi öldürdünüz yüzbaşı. Charlie yine gözlerine inanamayarak baktı karşısındakine ve bu değişikliğin nedenini sordu kendi kendine. Dur dediğimizde durmadılar Bilal. Esrar çekmiş olduklarını bilemezdik ki. Bizim adamlarımızdı yüzbaşı. Şatila'da dolaşıyorlardı. İstedikleri gibi girip çıkıyorlardı Bilal. Şatila bizimdir yüzbaşı. Elimizden alsalar da bizim. Sabra da bizim. Size ve müezzinlere oranın bizim olduğunu, istediğimiz zaman istediğimiz gibi girip çıkabileceğimizi anlatmak amacıyla gönderdim o adamları. Hapishane kaçkınlarını göndermişsin Bilal. Başlarındaki sakallı, insan kasabı bir cellat. Sen de biliyorsun. Küçük oğlan serserinin itin teki. İkisini de tanıyorum Bilal. Adlarını bile biliyorum. Birinin Raşit, ötekinin Halit. Takma adı da Maymuncuk. Böyleleri işime yarıyor yüzbaşı. Perdenin arkasından bir çocuk ağlamaya başladı. Tıksırıklı ihtiyar yine kızıp söylendi. Zeynep ikisine de çıkışınca önceki seslere kulak tırmalayan çığlıklar eklendi. Ardından başka bir yerden geldiği izlemini uyandıran bir inilti duyuldu. Charlie yine saatine göz atarken, dersini çok iyi öğrenip öğretmenine bile uygulayabilen bu adama ne yanıt vermesi gerektiğini düşündü. Şaka yapmıştım. Din adamlarının sözünden çıkmaman, yoksul bir cahil olduğun için denilenleri yapman, ateş bile etseler teşekkür etmen gerekir mi demeliydi. Yoksa kutlamalı mıydı onu? Aferin, çok iyi bir öğrencisin. Sefere daha da ileri gidip beni de öldür mü demeliydi. Kesin olan bir şey vardı, yitirmişti onu. Yeniden kazanabilmek için ne istese vermeye hazırdı. Uygun sözcükler aradı kafasında, akla yakın tek cümleyi buldu. Dost değil miyiz artık Bilal? Bilal ayaklarını boşlukta salladı, kollarını çözüp kendisini neredeyse yutan koltuğa gömüldü. Yüzbaşı, bok kardeş değilsin sen ama savaşta dostluğun yeri olmaz. Kim diyor bunu? Kitap. Kitap mı? Hangi kitap? Bana getirmedin kitap yüzbaşı. Nasıl bir kitap seçeceğimi bilemedim Bilal. Ben buldum yüzbaşı. Nerede? Çöplerin arasında. Çöplerin arasında bulduğun bir kitabı mı okudun Bilal? Evet, okudum ve büyüdüm. Adı ne? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Çünkü Bilal büyük bir ciddiyetle tahtından indi. Gidip sandığı açtı. Bir kitaptan arta kalmış, yağ ve çamura bulanmış bir tomar sayfa çıkartıp Charlie'ye doğru geldi. Bilmiyorum çünkü kapağı da yok. İlk ve son sayfaları da. Ama bu kadarı dünyanın niye döndüğünü, niye kimi kez bir yana kimi kez bir yana döndüğünü, niye kimi insanların 5-6 ceketi kimilerinin rengarenk yamalı tek bir ceketi olduğunu anlamama yetti. Sonra dünyanın daha iyi dönmesi için ne yapılması gerektiğini de anladım. Ne yapmalı Bilal? Savaşacaksın. Evini işgal ederlerse geri alacaksın. Dişinle tırnağınla savunacaksın. Bir kez daha almamaları için. Bak, kitabın arasında bir sicim bulunan sayfasını açtı. Genzini temizledi ve okumaya başladı. Beyaz nani, saudaef haza al bitak beyaz nani. Beyaz nani, saudaef haza el kuratna beyaz nani. Beyaz nani udamiro aynayi ve lisan ita iktarabom menni beyaz nani. Çeviriyorum. Dişlerimle savunurum evimi, dişlerimle. Dişlerimle savunurum mahallemi, dişlerimle. Yaklaşırsanız dişlerimle, gözlerinizi, dilinizi kopartırım dişlerimle. Güzel değil mi? Evet diye mırıldandı Charlie, güzel. Sonra öğrencisinin gereğinden fazla bilgilenmiş olduğu, artık gönlünü kazanamayacağı sonucuna vardı. Ayağa kalktı gitmek için. Tam o sırada perdenin arkasından gelmeyen inilti duyuldu yine. Çok açık bir biçimde. Ya Allah, ya Allah. Kimdi böyle sızlanan? Yaşlı adam mı? Hayır, yaşlı adamın sesi değildi. Bir çocuk mu? Hayır, çocuk sesi değildi. Zeynep mi? Hayır, kadın sesi de değildi. Şimdi anlamıştı. Ses arkasında kalan divanın üstündeki uzun paketten geliyordu. Arkaya döndü, baktı, anlamıştı. Yaralı biri mi var Bilal? Evet diyerek onayladı Bilal alçak bir sesle. Yüzbaşının yaralıyı görmesini istemediği için canı sıkılmıştı. Neresinden vurulmuş? Ayaklarından. Charlie izin istemeden divana yaklaştı. Paketi örten paçavraları kaldırıp yaralıya baktı. 30 yaşlarında milis olduğu anlaşılan biriydi. Ateşten yüzü pancar gibiydi. Alnına dokundu, yanıyordu. Nabzına baktı. Çok hızlı atıyordu. Vücudunun her yerini görebilmek amacıyla üstünü açtı. Sağ bacağına bir kurşun saplanmıştı. Sol bacağında ise irinli, kara bir yara vardı. Yangılanma kangrene dönüşmüştü. Durumu kötü Bilal. Biliyorum yüzbaşı. Ölebilir, en azından bir bacağı gider. Biliyorum yüzbaşı. Niye Şii kliniğine götürmedin? Hükümet yanlıları denetim yapıyorlar orada. Kim olduğunu biliyorlar. Hemen tutuklarlar. Kim bu Bilal? Söyleyemem yüzbaşı. Söyleme. Takma bir adla Sahra Hastanesi'ne götürelim. Bilal'in sert bakışları yumuşadı. Kemikli yüzü pembeleşti. Sesi titremeye başladı. Gerçekten mi yüzbaşı? Ne zaman? Bu gece Bilal. Hemen. Can kurtaran gönderirim. Hiçbir şey demeden birbirlerine baktılar. Bilal karnına bile erişemediğinden Charlie başını eğmiş, Bilal ise kendisine göre neredeyse tavan yüksekliğinde olan Charlie'nin yüzünü görebilmek için başını ensesine devirmişti. Sonra Bilal elini uzattı. "Artık can dostumsun yüzbaşı. Günün birinde benden bir şey isteyecek olursan, kitap yapma dese bile yaparım, söz veriyorum." "Ben de," diye karşılık verdi Charlie. Bilal'i koltuk altlarından kavrayıp havaya kaldırarak yanağından öptü. Sonra yere indirdi ve olayların tasarladığı gibi geliştiği Şatila'ya döndü. Her şey düşündüğü gibi olmuştu. Akbaba haberi alır almış koşup gelmiş, kartal biri bir güzel haşlamıştı. Ancak Charlie'nin aklına gelmeyen bir şey olmuş, Akbaba ile birlikte Pistoya da gelmişti. Charlie'yi aramak için baskı yapmıştı. "O heriflerin ellerine düştü generalim. Başına bir iş geldi generalim. Burada durup pinekleyemem, ölü mü diri mi diye fal açamam generalim. Gidip yakalarına yapışmam gerek o bok heriflerin. Hepinizi şişlerim demem gerek generalim." Sonra omzunda M112'si Nasır Bulvarı'nı aşıp Amalcıların kaldırımına geçmiş, hasır koltukta oturan milisin beklemekte olduğu dar sokağa girmiş, "Sıkıysa karşıma çıkın," diye bağırarak karanlığa karışmıştı. "Charlie, neredesin Charlie?" "Ne arıyorsun burada, niye geldin?" diye bağırdı Charlie. Anlaşılmaz bir korkuya kapılmış olduğu daracık sokakta karşılaştıklarını. "Ne mi arıyorum? Niye mi geldim? Seni arıyorum hıyar herif. Ne sanıyordun, o yamyamların elinde mi bırakacaktım seni? Papaz olurum, sapımı keserim ama seni bırakmam onlara. Seni sapa sağlam, üstelik her zamankinden daha da aksi bulduğuma çok sevindim." Güzel bir yanıttı. En azından bir teşekkür hak ediyordu. Ama Charlie teşekkür edecek yerde, "Zahmet etmene değmezdi," dedi soğuk bir biçimde. Sonra 25'e gitti. Olanları Akbaba'ya anlattı. Bilal'in yaralısı için can kurtaran istedi. Sonra da dalgın bir davranışla Atmaca'nın maymuncuğun elinden almış olduğu RDG-8'i şekere vermek amacıyla cebine yerleştirdi. "Martino, bu bomba ne arıyor burada?" diye sordu Angelo, Arap bürosundaki masasının üstünde duran RDG-8'i göstererek. "Bilmem, Charlie getirdi, galiba şekere verecek, müzesi için," diye yanıt verdi Martino. "Nerede bulmuş?" "25'te, bir amalcınınmış, incir ağacının altındaki nöbetçiye atmak isteyen sarışın oğlandan almışlar." "Ya, ne it ama." "Öyle." Bombayı eline alıp inceledi. Ne tuhaf rastlantı. Fırlatırken açılan metal dilin üstüne kazılı üretim numarası karargahın koordinatlarıyla çakışıyordu. 316.492. Charlie'nin onlarla gitmesi büyük bir yüreklilik doğrusu. "Öyle." Bombayı masaya bıraktı. Charlie'nin yürekliliği de RDG-8'i incir ağacının dibindeki nöbetçiye atmak isteyen amalcı da umurunda değildi. Kafasında başka şeyler vardı bu sabah. İlkin, kir bağlamış lavabosu, pis bidesi, lekeli battaniyesine karşın Junie'nin bıraktığı buruk tadı anımsıyordu. Kral dairesi düşü kısa sürmüştü. Doyuma ulaşıp yorgun düşen Ninette uykuya dalınca kadının kimliğine ilişkin kuşkuları yeniden su üstüne çıkmış ve çantasını karıştırmaya koyulmuştu. Tıpkı bir hırsız gibi yavaş yavaş, belirsizliğe son verecek bir belge arıyordu. Adının, soyadının, doğum tarihinin, telefon numarasının, adresinin bulunduğu bir belge. Ama çantada içinde dolar ve Lübnan lirası bulunan bir cüzdanla bir tarak, pudralık, bir Meryem resmi ve iki nikah yüzüğünden başka bir şey yoktu. Yüzüklerden biri dardı. Yüzük parmağına göre olmalıydı. Öteki genişti. Erkek yüzüğüydü. Çaresizliğin yol açtığı bir öfkeye kapılıp kadını uyandırmıştı silkeleyerek. "Kimsin sen?" Kadın beklenmedik bir hüzünle gülümseyerek yanıt vermişti. "Ninette'im ve seni seviyorum." Sonra yeniden uyumuştu. İyi ki Charlie Bilal'le karşılaşmış. İyi ki Bilal'in evinde bir yaralı varmış. Evet, sevmediğimiz biri bizi sevdiğinde içimizi kaplayan suçluluk ya da borçluluk duygusunun yol açtığı rahatsızlığı duyumsuyordu o sabah. Haç biçimindeki çapayı, o anlamsız armağanı gönderirken yazdığı mektupta duygusal bağ istemediğini, çünkü tek başına çözmesi gereken bir bunalım geçirdiğini yazmıştı. Hiç kuşkusuz yalan değildi yazdığı, ama gerçeğin içerdiği bir başka şey daha vardı. Beyrut'a gelir gelmez içine düştüğü bunalımın nedeni. Bu nedeni aramaya, çözümlemeye kalkışmamıştı hiç. Başıboş köpeklerin ulumaları, korkudan çılgına dönen horozların üürüleri, başkalarına değil de kendisine yönelik bir hoşnutsuzluğu yansıtamaz mıydı? Yaşam formülü ya da entropi karabasanı, sevme korkusundan, daha doğrusu sevme yetersizliğinden kaynaklanan bir sıkıntıyı gizleyemez miydi? Tırnağını kemirdi. 26 yıl boyunca hiç kimseyi, söz gelimi anasını babasını ya da Milanolu kızı sevmiş olup olmadığını sordu kendini. Sevmediği sonucuna vardı. Anasına babasına duydukları sevgi değildi. Zorlama bir sevgiydi. Aile adı verilen bir bağın gerektirdiği bir görevdi. Biz seni dünyaya getirdik. Sen de bizi sevmek zorundasın. Milanolu kıza duydukları da sevgi değildi. Sevgiden, tabur papazının sözünü ettiği sevgiden çok bir rahatlamaydı. Erginliğin sınırını birlikte aşmış, cinselliğin, alışkanlığın gizemli tatlarını birlikte keşfetmiş olmaktan kaynaklanan bir coşkuydu. Ondan ayrılınca gizemli zevkleri birlikte hiçbir eşikten geçmeyip hiçbir keşifte bulunmadığı kadınlara aktarmış ve unutmuştu onu. Charlie fırsatı kaçırmamış, yaralıyı hastaneye kaldıralım diyerek paçayı kurtarmış. Evet, otobüste gördüğü bir yabancıyı unutur gibi unutmuştu onu. Sevgisine birazcık sevgiyle karşılık verdiği tek insan belki de nenesiydi. Seni en çok nenenin sevdiğini unutma. Nenene her derdini söyleyebileceğini unutma. Her şeyi isteyebilirsin ondan. Bisiklet bile derdi, saçlarını okşayarak. İçinde bir şeyler tutuşurdu sanki. O ateşin dürtüsüyle yanıt verirdi. Sakın ölme nene. Nenesi ölünce günlerce yiyip içmemiş, konuşmamıştı. Karınlarını doyurmayı, konuşmayı sürdüren anasından babasından tiksinmişti. Ama yavaş yavaş onu da unutmuştu. Artık nenesi oldum olası ölüymüş gibi geliyordu ona. Onu düşündüğünde özlem bile duymuyordu. Bunalımdan, başıboş köpeklerin çılgına dönmüş horozların karabasanından kurtulmak için, yoksa kendisini bir başka insana armağan etmesi, o insan için yaşaması, kendi varlığından vazgeçip Ninet'in sunduğu sevginin kölesi mi olması gerekiyordu? Belki. Ama bu iş öyle zor, öyle ters geliyordu ki, yapısına ve arayışlarına, gerçekleşmesi için mucize gerekti. Yerin yerinden oynaması gerekti. Bilal de hemen ödemiş borcunu. Nasıl biliyor musun? Yo. Adamlarından biri Charlie'ye Beka'dan İtalyanlar için kullanılacak bol miktarda patlayıcı getiren 11 Hümeynici'nin Harek Hreyk mahallesinde gizlendiklerini söylemiş. Yerinden doğruldu. Sen nereden öğrendin bunu? Bilal'in adamı Charlie'nin önünde öterken ben de oradaydım. Dediklerini çeviriyordum. Bunun üzerine Charlie yine Zandr Sadr ile görüşmek istedi. Bu gece görüşecek. Kapa çeneni ve hazırlan Martino dedi odaya giren Charlie. Sen de Hamlet, sen de Stefano. Karargâhtan çıktılar. Farlarını yakmadan Haret Reik mahallesine yöneldiler. Bir makineli tüfekle bir düzine milisin koruduğu güzel bir yapının önünde durdular. Ben de geleyim mi şef diye sordu Angelo. Hayır, sen burada Stefano ile bekle diye homurdandı Charlie. Sert bir biçimde demişti bunu. Çünkü bir gece önce Ofelia'sı ile buluşmak için sıvıştığını görmüştü. Öfkesi izin almadan gitmesinden kaynaklanmıyordu. Bu salağa sevmeyi, sevilmeyi öğrenmek için mucize, kıyamet gerekli değil diyebilmek olanağını kaçırdığına kızmıştı. Angelo karşı çıkmadı. Peki yanıtını verdi. Bu binanın 3. katında bugün de sahneye koyulacak oyuna tanık olmaya meraklı değilim dedi kendi kendine. Öyle iyi biliyordu ki bu oyunu artık cipte oturup en ufak ayrıntılarını tasarlayabilirdi. Önünde Kalaşnikovlu sevimsiz 3 adam, peşinde son derece saygılı Martino, Charlie içinde büyük bir buhara halısı, sedefli küçük bir masa ve bir sürü minderden başka bir şey bulunmayan bir salona alındı. Minderlerin en yumuşağında kara cübbesi, kara sarığı, uzun, beyaz peygamber sakalıyla efendi hazretleri oturuyordu. Bir ağaca tüneyip karnını doyurmak için leş bekleyen bir akbaba gibi sessizdi. İki yanında iki oğlu yer alıyordu. Kara kuru, esmer, sakallı olan ilki, yırtıcı kuşlar birbirlerine nasıl benzerlerse öyle benziyordu babasına. Sarışın, sakalsız, sırım gibi olan öteki, blue jeanli bir safa pezevengi gibiydi. İlki, Kum'daki Hümeyni Üniversitesi'nde din bilimi okumuştu ve babasının yetkilerinin bir an önce kendisine geçmesini bekliyordu. Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nde İktisat okumakta olan ikincisi ise kapağı onca nefret edilen Amerika'ya atabilmenin yollarını arıyordu. Kalaşnikovlu üç adam geri çekindiler. Charlie ile Martino ilerleyip efendi hazretlerini selamladılar. Başı eğik olduğu için ancak fırça gibi beyaz kaşları görünen efendi hazretleri de buhara halısına oturmalarını işaret etti. Martino hemen çöktü. Charlie ise ayak bileğine bağlı Browning High Power'ı belli etmemeye özen göstererek yavaşça oturdu. Hemen maşlahlı bir kadın girdi odaya. Elindeki tepside dumanı tüten 5 fincan şerbetli çay vardı. Usulca çekine çekine tepsiyi sedef kakmalı masanın üstüne bıraktı. Efendi hazretleri leş bekleyen akbaba hareketsizliğini bozdu. Başını doğrultup sivilceli kabuklar bağlamış kazma burnunu ortaya çıkarttı ve Charlie'ye fincanları işaret etti. Charlie bir fincan aldı, onu Martino izledi. Martino'yu da çocuklar. İçinden çay geçen boğazların yutkunmasından başka bir sesin duyulmadığı ağır bir sessizlik oldu. Sessizlik perdenin açılmasından önceki hazırlıkları tamamladı. Perde, Charlie'nin Akbaba ile birlikte yazmış olduğu notaların hiçbirini değiştirmeden söylediği yumuşak bir ezgiyle başladı. Harplarla viyolalar, lütlerle klavsenler, flütlerle insanın tüylerini diken diken eden ikiyüzlülükler. Efendi Hazretleri, afiyette olmanızı diler, böyle geç bir saatte sizi rahatsız ettiğim için bağışlayacağınızı umarım. Çevir Martino. Martino çevirdi ve yaşlı adam titrek bir sesle ''Sağlığımızdan bir şikayetimiz yok yüzbaşı'' dedi. ''Ne zaman gelirseniz sevindirirsiniz bizi. Gelişinizin nedenini öğrenebilir miyiz acaba?'' ''Çok ciddi bir neden efendi hazretleri. Ancak daha önce kararlaştırdığımız cümleyi müezzinlere söylettirdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum size. Çevir Martino.'' Martino çevirdi ve yaşlı adam ''Evet yüzbaşı'' diye yanıt verdi. ''Biz sözümüzü yerine getirdik ve her şeyi bilen, her şeyi yapabilen, bağışlayıcı Yüce Allah'ın da İtalyan kardeşlerimizi koruyacağını umuyoruz.'' Bunun üzerine Charlie, dalkavukluk dozunu azalttı, harpları, kemanları, lütleri, klavsenleri, flütleri ve ikiyüzlülüğü bir yana bırakarak nefesi çalgılarını çalmaya başladı. ''Her şeyden önce'' dedi, ''her şeyi bilen, her şeyi yapabilen, bağışlayıcı Yüce Allah bizi yeterince korumuyor. Çünkü birçok kişi efendi hazretlerinin dediklerine uymuyor. Vücudun işlevlerini konu eden küfürler ediyorlar. Terbiyesizliğimi bağışlayın, Taliyeni Kara, bok İtalyanlar diyorlar. Dün gece aynı amaçla bir topluluk 25'e geldi. Dolaylı bir biçimde de olsa dostu Bilal'i ele veriyordu. Yaşlı adama otoritesinin sarsıldığını göstermek, onu zor duruma düşürerek daha çok ödün vermesini sağlamak için yapıyordu bunu. İkincisi, Bekaa'dan gelen 11 teröristin İtalyanlara karşı kullanmak amacıyla çok miktarda patlayıcı getirdiği duyumunu almıştı. Bu 11 kişi, Efendi Hazretleri'nin haberi olmadan kuş bile uçmayan Haret Reik mahallesinde saklanıyordu. Çevir Martino. Martino çevirdi ve yaşlı adam borazanlar çalarak karşı saldırıya geçti. ''Yüzbaşı, söyledikleriniz derinden yaraladı bizi. Bir din adamının sözünün dinlenmemesi çok kötü bir şey. Sağırların her tapınakta biten ayrı kotları olduklarını bilmemiz üzüntümüzü gidermez. Ne var ki yüzbaşı? Kan kardeşlerimiz de sözlerini tutmadılar. Şatila'daki yeşil arabaya ateş açmaları çok yanlıştı. Bunun üzerine Charlie nefesi çalgıları bırakıp trompetlere, dahası savaş davullarına geçti. Efendi Hazretleri dedi, İtalyanlar sözlerini öyle tuttular ki bir gerillayı hükümet yanlılarının eline bırakmayıp hastanelerine götürdüler tedavi etmek için. Bum, kan sağlamayı sürdürdüler. Tükürüklere küfürlere aldırmayıp dost gibi davrandılar. Bum bum, ama sabırları tükendi artık. Bıçak kemiğe dayanınca davranış biçimi de değişir. Her şeyi bilen, her şeyi yapabilen, bağışlayıcı Yüce Allah'ın onları yaylım ateşinden daha sert bir biçimde savunmaya zorlamamasını diliyorum. Çünkü dostların düşman olmaları, kardeşlerin birbirlerini öldürmeleri çok acı olur. Generalim bunu iletmek istiyor ve generalim tokat atana öbür yanağını uzatmayan bir insandır. Acı acı iç çekti. Düşünme bunları dedi kendi kendine. Beynini temizle, mikropları öldür. Bak bakalım, somut soyutlamaların, gerçeklerden oluşan düşlerin olağanüstü çiçeklerini derlemeyi biliyor musun hala? Yağmur damlası problemini ya da bir değişmezin belirsiz entegralini düşün. Anımsıyor musun? Aynı değişmezi değişkenle çarpıp istediğin bir değişmez ekleyeceksin. Peki yükseltilmiş bir değişkenin belirsiz entegrali? Bunun için kağıda, kaleme, ışığa gereksinme duydu. Ceplerini karıştırdı, kalemini yanından hiç eksik etmediği defterini buldu. Kemerinden el fenerini çıkarttı, feneri yaktı, mırıldanarak yazmaya koyuldu. Dur bakalım, en üstüne yükseltilmiş x entegralinin dx ile çarpımı, n artı 1 üstüne yükseltilmiş x'in n artı 1 ile bölünüp c eklenmesine eşittir. Demek ki yükseltilmiş bir değişkenin belirsiz entegrali payı üste yükseltilmiş değişmez artı bir üniteden, paydası üst artı bir üniteden oluşan bir kesirdir. Buna istediğin bir değişmez eklersin. Peki bir aralıktaki belirli entegral? Dur bakalım. A ile B aralığında fx'in dx ile belirli entegrali fb ile fa'nın farkına eşittir. Demek ki bir aralıktaki belirli entegral, belirsiz entegralin üst sınır değeri ile alt sınır değeri arasındaki farka eşittir. Evet, somut soyutlamanın gerçeğe bulanmış düşlerin olağanüstü meyvelerini derlemeyi biliyordu hala. Saf aklın sularında yüzmeyi biliyordu. Gülümsedi. Feneri söndürdü. Sesini çıkartmadan anlamadığı formüllere bakmanın rahatsızlığı içindeki Stefano'ya döndü. Ona bir şeyler söylemek gereksinmesi duydu ama söyleyemedi. Çünkü Martino ile gelen Charlie büyük bir sevinçle cipe atlamıştı. Hadi çocuklar dönüyoruz. Sen arkaya geç Stefano. Şef kullanacak arabayı. Yalnızca sevinçli miydi? Bıyıklarını yalıyordu. Fare tutmuş bir kedi gibi. Ben nereye oturayım şef diye sordu Angelo. Sert çıkışını unutmuş olan kedi mırıldandı. Öne Hamlet, benim yanıma. Sonra telsize sarıldı. Akbaba 1, Akbaba 1, burası Charlie Charlie. Charlie Charlie, burası Akbaba 1 yanıtını verdi generalin gür sesi. Başardınız mı? Evet Akbaba 1, son sürat dönüyoruz. Martino ise bozulmuş, homurdanıyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 158.